Ayrım 18.
Kaliforniya Sokağı, numara 2313. Meselenin tam olarak ne olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Sinirlerim çok bozdu da bu. Beklerken panik atak geçirmek istemiyorum. Size fazla bilgi veremeyeceğim. Doktor Strider gerekeni anlatacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki enstitü, Doktor Penn'in bazı yorumlarının bazı hastalara yarar sağlamamış olabileceği kanaatindedir. Yani diyorsunuz ki bende bir semptom varsa, diyelim bir bağımlılık, adam benim canımı okumuş olabilir, öyle mi? Onun gibi bir şey. Doktor Penn'in kasıtlı olarak size zarar verdiğini söylemiyoruz. Yalnızca enstitü onun uyguladığı bazı yöntemlere şiddetle itiraz etmektedir. Tamam. Cuma sabah 9 uygun. Yalnız ben panik ataklara çok yatkınım. Bu durum sinirlerimi çok geriyor. Yani sonunda kendimi acil serviste bulmak istemiyorum. Bana söylediklerinizi yazılı olarak gönderebilirseniz çok faydası dokunur. Hatta bu hayatımı kurtarır. Randevu saatini ve yerini de lütfen. Adı neydi? Anlıyorsunuz değil mi? Şimdiden kafam karıştı. Galiba derhal elime geçse iyi olacak. Bana hemen fakslayabilir misiniz? Hay hay Bay Merriman. Sheriff faksın başına gidip beklemeye başladı. Sonunda bir şey olsun yolunda gitmişti. Hemen bir not karaladı. Norma, bunu oku. Bir sır çözüldü. Terapistini hatırlıyor musun? Doktor Penn'di. Ve onu nasıl bulduğumu. Ve terapiye nasıl karşı çıktığımı. Ve sırf senin hatırın için kendimi nasıl o adamın ellerine bıraktığımı. Bana ve sana ve bize ne acılara mal oldu bak bu. Ben doğru olanı yapmaya çalıştım. Terapinin işe yaramamasına şaşmamalı. Artık nedenini biliyoruz işte. Bir kez daha doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Tam anlamıyla telafi edeceğim bunu. Gerçekten yapacağım. Neye mal olursa olsun. Ne kadar sürerse sürsün. Bekle beni lütfen. Seni canından çok seven koca. Sonra Shelley gazetedeki yazı ve psikanaliz enstitüsü sekreterinden gelen mektupla birlikte bu notu Norma'ya faksladı. Yarım saat sonra faks aygıtında bir cızırtı daha duyuldu ve Norma'nın mesajı süzülüverdi dışarı. Shelley, seninle konuşmak istiyorum. 6'da buluşalım. Norma. Shelley tekrar kahvesini aldı ve eleman ilanlarının bulunduğu sayfayı kapatarak spor sayfasını açtı. Dibi dibi dibi da, daba daba da. 9. Marshall randevu defterine baktı. Sıradaki hastası Peter Makonda adında İsviçre'de yaşayan bir Meksikalı iş adamıydı. Ve de 8. ve sonuncu seansa geliyordu. Bir aydır San Francisco'da bulunan Bay Macando, ailevi bir kriz sebebiyle kısa süreli terapi istemişti. 2-3 yıl öncesine kadar Marshall ancak uzun süreli analiz gerektiren vakaları kabul ediyordu. Ama devir değişmişti. Şimdi kentteki diğer bütün terapistler gibi onun da boş saatleri ve Bay Macando'ya bir ay süreyle haftada 2 kez görmeye gönlü vardı. Bay Macando'yla çalışmak çok zevkliydi. Terapiden çok yararlanmıştı adam. Hem de olağanüstü ölçüde yararlanmıştı. Dahası anında nakit ödeme yapıyordu. İlk seansın sonunda Marshall'a 2 tane yüzlük banknot uzatıp demişti ki hayatı basitleştirmek için nakit kullanmayı tercih ediyorum. Belki bilmek istersiniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir vergisi mükellefi değilim. İsviçre'de ise sağlık harcamalarımı vergiden düşmüyorum. Sonra kapıya yürümüştü. Marshall ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Nakit geliri gizli tutmak çok yaygın bir usulsüzlük de olsa, ne türden olursa olsun usulsüz bir projede suç ortaklığının gölgesi altında terapiye başlamak korkunç bir hata olurdu. Marshall katı olabilmek isterdi ama yine de nazik bir tonda konuştu. Peter Macondo nazik adamdı. Lekelenmemiş bir asalet havası taşıyordu. Bay Macondo, size söylemem gereken 2 şey var. Birincisi ben daima gelirlerimi beyan ederim. Doğru olan da budur. Her ayın sonunda size makbuz vereceğim. İkincisi bana fazla para verdiniz. Ücretim 175 dolardır. Bakayım bozum var mı? Masasına uzandı. Bir eli kapı tokmağında olan Bay Macondo dönüp öteki elini kaldırdı. Dur işareti yapan trafik polisleri gibi. Lütfen Doktor Strider, Zürih'te ücret 200 dolardır. Hem İsviçreli terapistler sizin kadar yetkin de değiller. Hiç değiller. İstirham ediyorum. Lütfen oradaki ücretin aynısını ödememe izin veriniz. Bu beni rahatlatacak. Dolayısıyla sizinle çalışmamızı kolaylaştıracaktır. Perşembe günü görüşmek üzere. Eli cebinde kala kalan Marshall, adam kapıdan çıkarken aval aval bakmıştı. Ücretini yüksek bulan birkaç hasta görmüştü. Düşük olduğu konusunda diretenini ise ilk kez görüyordu. Eh ne de olsa dedi kendi kendine, adam Avrupalı. Uzun vadeli aktarım gibi bir sorun da yok. Kısa süreli terapi bu. Marshall kısa süreli terapiyi sadece umursamıyor değildi. Küçümsüyordu da. Semptom gidermeye yönelik odaklanmış terapi. Müşteriyi memnun etme amacına yönelik. Hadi oradan. Marshall için önemli olan değişimin derinliğiydi. Analistlerin çoğu için de böyleydi. Derinlik her şey demekti. Hasta ne kadar derinlemesine incelenirse terapinin o kadar etkili olacağını her psikanalist bilirdi. Derinlere in. Kendi gözetim psikanalisti Bob McCallum'un sesini duyar gibiydi Marshall. Derinlere in ve en eski bilinç alemlerine dal. İlkel duygulara, arkaik fantezilere ulaş. İlk bellek katmanlarına dön. İşte o zaman, ancak ve ancak o zaman nevrozu tamamen kökünden söküp atabilir, analitik tedaviyi gerçekleştirebilirsin. Ama derinlemesine terapi savaşı kaybetmek üzereydi. Amaca ulaşmak için her yolu mübah gören barbar sürüleri her yanı sarmıştı. İşletme ilkeleriyle hasta bakımının yeni sancağı altında toplanan kısa süreli terapi taburları, psikoterapide bilgeliğin, hakikatin ve aklın son kaleleri olan analiz enstitülerinin kapılarına kadar dayanmış, ufku çepeçevre sarmıştı. Düşman artık o kadar yakındaydı ki onun çok sayıda yüzünü görebiliyordu Marshall. Anksiyete bozukluklarına biyolojik geri besleme ve kas gevşetme egzersizleri, fobilere şok ya da duyarsızlaştırma, distemi ve obsesif kompulsif bozukluklara ilaç tedavisi, yemi bozukluklarına bilişsel grup tedavisi, çekingenlere kendini ifade etme ve kararlılık eğitimi, panik hastalarına diyaframdan nefes almayı öğreten grup terapileri, toplumsal ilişkilerde ürkek olanlara toplumsal beceri eğitimi, sigara tiryakilerine tek seanslık hipnozla müdahale ve işte aklınıza ne gelirse. Hepsi için 12 adımlık bir grup. Ülkenin birçok yerinde tıbbi savunma hatları, işletme ilkeleriyle hasta bakımının aman vermez top ateşine uzun süre dayanamamıştı. İstilaya uğrayan eyaletlerdeki terapistler meslekte kalabilmek için istilacıya boyun eğmekteydi. Ne de olsa istilacı kuvvet de onlara alışılmış ücret üzerinden belli bir pay ödüyor ve aslında 60-70 seans terapiye ihtiyacı olan hastaları 5, bilemedin 6 seansta halletsinler diye gönderiyordu. Terapistlerin mütevazı hasta istihkakı tükenince tam bir tiyatro başlıyordu artık. Terapiye devam etmek için ek seans hakkı verilsin diye vaka sorumlularına yalvar yakalar oluyorlardı. Ve tabii bu isteklerini sorumlunun önüne dağ gibi belgeyi yağarak bildirmek zorundaydılar. Zaman kaybından başka bir şey olmayan bunca kırtasiye işi içinde bir de yalan söylemek zorunda kalıyor. Hastanın durumunu abartarak intihar riski, madde bağımlılığı ya da şiddet eğilimi bulunduğunu iddia ediyorlardı. Sağlık planları içinde dikkat çeken yegane tılsımlı sözlerdi bunlar. Hasta umurunda değildi yöneticilerin. İleride dava falan açılır diye korkuyorlardı. İşte böylece terapistler tedaviye imkan olmayacak kadar kısa sürelerde hasta kabul etmeye zorlandıkları gibi bir de vaka sorumlularını ikna etme ve hoş tutma gibi küçültücü bir işle uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Vaka sorumlusu dediğinde bu alana dair bilgisi ancak asgari düzeyde olan küstah bir genç yöneticiydi çoğunlukla. Marshall'ın saygıdeğer bir meslektaşı olan Victor Young, önceki gün vaka sorumlusundan bir ihtar almıştı. 27 yaşındaki sorumlu, ağır bir şizoid vakası olan hastasının tedavisini tamamlamak için 4 seans daha veriyordu ona. Kağıdın kenarına ise okunaksız el yazısıyla aptalca bir not çiziktirmişti sorumlu. Hastanın inkar mekanizmasını kır. Psikiyatristlerin sadece onuruna saldırılmıyor, ekmekleriyle de oynanıyordu. Marshall'ın çalışma arkadaşlarından biri psikiyatristliği bırakıp 43 yaşından sonra radyoloji ihtisasına başlamıştı. Bu alana epey emeği geçmiş olan birçok kişi de erkenden emekli olmayı düşünüyordu. Marshall'ın da sıra bekleyen hastası yoktu artık ve geçmişte başkasına göndereceği türde hastaları seve seve kabul ediyordu. Sık sık gelecekten endişelenmekteydi. Kendi geleceğinden ve bu alanın geleceğinden. Normal olarak Marshall kısa süreli terapide yapabileceği en fazla şeyin şansı da biraz yaver giderse semptomlarda hafif bir gerileme sağlayarak bir dahaki mali yıla kadar hastayı elinde tutmak olduğuna inanıyordu. O zaman vaka sorumluları birkaç seansa daha izin verebilirlerdi. Ama Peter Macondo çarpıcı bir istisna olmuştu. Daha 4 hafta önce yoğun semptomlar gösteriyordu. Derin bir suçluluk duygusu, şiddetli endişe, uykusuzluk ve mide bozuklukları. Oysa şimdi hiçbirinden eser kalmamıştı. Marshall bu kadar kısa sürede bu kadar yardımcı olabildiği hastalara ender rastlıyordu. Kısa süreli terapi hakkında Marshall'ın fikrini değiştirmiş miydi bu durum? Asla. Peter Macondo'da sağlanan olağanüstü başarının basit ve net bir açıklaması vardı. Bay Macondo'nun kayda değer bir nevrotik ve karakterolojik sorunu yoktu. Ender rastlanacak ölçüde becerikli, kişiliği bütünleşmiş bir bireydi. Ve semptomları da büyük ölçüde koşullara bağlı stresten kaynaklanıyordu. Bay Macondo son derece başarılı bir iş adamıydı ve Marshall'ın kanaatine göre mega servet sahibi olanlara özgü sorunlarla karşı karşıyaydı. Birkaç yıl önce boşanmıştı. Şimdi kendinden genç bir kadın olan güzel Adriana ile evliliğini düşünüyordu. Adriana'yı çok sevdiği halde tereddütler içinde kendini yiyip bitiriyordu. Zengin iş adamları ile afet kadınlar arasında kabusa dönüşen öyle çok evlilik görmüştü ki, tek alternatif olarak evlilik öncesinde bir anlaşma yapma konusunda ısrar etmeyi görüyordu. Ama bu da yakışıklısız ve pis bir durumdu. Aşklarını ticarileştirerek kirletmeden nasıl önerebilirdi böyle bir şey? Düşünüyor, taşınıyor, saplantılara kapılıp kararı erteledikçe erteliyordu adam. Sonunda terapiye gelmesine sebep olan temel problem buydu işte. Peter'ın iki çocuğu da bir başka problem çıkarmaktaydı. Öfke dolu eski karısı Evelyn'in fena halde etkisi altında kalmış olan çocuklar bu evliliğe kesinlikle karşı çıkıyor, Adriana ile tanışmayı bile reddediyorlardı. Peter ile Evelyn üniversitede birbirlerinden ayrılmazlardı. Mezuniyetin ertesi günde evlenmişlerdi. Ama çok geçmeden çivisi çıkmıştı evliliğin. Bir iki yıl içinde Evelyn derin bir alkolizm batağına saplanmıştı. Peter ailesini kahramanlar gibi korumuş, çocukların iyi birer Katolik olarak yetişmesini sağlamış, sonra da çocuklar liseyi bitirir bitirmez boşanma davası açmıştı. Ama yıllar yılı sert çatışmaların göbeğinde yaşamanın acısı çocuklardan çıkıyordu. Geriye baktığında görüyordu ki Peter, daha önce boşanıp çocukların velayetini almak için savaşmamakla hata etmişti. 20'li yaşlarının başında bulunan çocuklar, Adriana'yı aile servetine konma planları yapmakla açıkça suçluyorlardı. Babalarına duydukları öfkeyi dile getirmekten de geri durmuyorlardı hiç. Gerçi Peter onlar için neredeyse 3'er milyon dolar ayırmıştı ama çocuklar kendi haklarını yendiği konusunda ısrarlıydılar. Bu iddiayı desteklemek için de bir süre önce Financial Times'ın Londra baskısında çıkan bir haberi dillerine dolamışlardı. Haberde Bay McCando'nun 2 milyar dolar tutarında çok yüksek kar getirecek bir girişimde bulunduğu anlatılıyordu. Çatışma halindeki duygular elini ayağını kesmişti adamın. Tabiat olarak eli açık biriydi. Mal varlığının çocuklarıyla paylaşmaktan başka bir şey istemiyordu. Onlar için didinip yapmıştı bunca serveti. Ama para bir lanete dönüşmüştü şimdi. İki çocuğu da yüksek öğrenimi bırakmış, kiliseden ayağını kesmiş, aylaklığa sardırmıştı. Hiçbir mesleki planları, hiçbir hırsları, geleceğe dair hayalleri, kendilerine yol gösterecek ahlaki değerleri yoktu. Bir de oğlunun ciddi biçimde uyuşturucu batağına düşmesi hepsinin üstüne tüy dikmişti. Peter McCando nihilizme gömülüyordu. Son 20 yıldır ne için çalışmıştı sanki? Kendi dini inancı da zayıflamıştı. Çocukları artık gelecek için anlamlı bir projeyi temsil etmiyorlardı. Yaptığı hayır işleri de anlamsız gelmeye başlamıştı ona. Anavatanı olan Meksika'da birkaç üniversiteye bağışta bulunmuştu daha önce. Ama ülkesindeki yoksulluk, siyasi yolsuzluklar, başkent Meksiko'ya yönelen inanılmaz nüfus göçü, çevre faciaları karşısında kendini çaresiz hissediyordu. Meksiko'ya son gittiğinde hava kirliliği yüzünden maskeyle dolaşmak zorunda kalmıştı. Onun vereceği birkaç milyonla ne olurdu ki? Marshall kendisinin tam Peter McCondo'nun aradığı terapist olduğundan hiç kuşku duymuyordu. Olağanüstü zengin hastalar ve çocuklarıyla çalışmaya alışıktı. Onların sorunlarını anlıyordu. Bu konuda bazı sermaye girişim ve hayır kuruluşlarında konferanslar vermişti. Hatta bir gün kitap yazmayı bile düşünüyordu. Ama adını Refah Hastalığı, Tok Sınıfın Laneti bile şimdiden düşündüğü bu kitapta Marshall'ın diğer parlak kitap projeleri gibi hayal olarak kalmıştı. Böyle yoğun bir işteyken kitap yazacak zaman bulmak imkansız gibi görünüyordu. Öbür büyük teorisyenler Freud, Jung, Renk, Fromm, May, Horney nasıl yapmıştı acaba? Peter McCondo'ya bir dizi kısa odaklanmış terapi tekniği uyguladı Marshall ve büyük bir memnuniyetle gördü ki denediklerinin hepsi de mükemmel sonuç veriyordu. Bu sorunların varlıklı kişiler arasında evrensel düzeyde görüldüğü konusunda onu bilgilendirerek hastasının yaşadığı ikilemi anormal bir durum olmaktan çıkardı ve suçluluk duygusunu hafifletti. Çocukların deneyim dünyasının özellikle de anneleriyle babaları arasında sürüp giden bir mücadelede kapana kısılmış olduklarının farkına varmasını sağlayarak Peter'ın çocuklarıyla ilişkilerindeki baskıyı giderdi. Çocuklarıyla ilişkisini düzeltmesi için en iyi yolun eski karısıyla ilişkisini düzeltmek olduğunu söyledi ona. Yavaş yavaş aralarında daha saygıya dayalı bir ilişki gelişmesini sağladı. Dördüncü seanstan sonra Bay McCando eski karısını öğle yemeğine davet etti. Ve yıllar sonra ikisi ilk kez oturup güzel güzel konuştular. Yine Marshall'ın önerisiyle Peter, her ne kadar artık bir arada yaşamaları mümkün olmasa da yıllar boyunca birbirlerini sevmiş oldukları ve geçmişteki bu sevginin gerçekliğini hala sürdürdüğü konusunda ikna etti eski karısını. Bu gerçekliği heba etmemek gerekiyordu. Onu bir hazine gibi korumak çok önemliydi. Marshall'ın önerisi üzerine Peter, kadına bir ay süreyle Betty Ford Alkolizm Tedavi Merkezi'ne yatmasını önerdi. Bunun bedeli olan 20 bin doları o ödeyecekti. Gerçi kadına çok bonkörce bir nafaka verilmişti ve masrafları kendi de rahatlıkla karşılardı ama her zaman tedaviye direniyordu. Oysa eski kocasının onun için kaygılandığını gösteren bu jest karşısında çok duygulandı ve Peter'ın hayret dolu bakışları altında kabul etti teklifi. Peter eski karısıyla daha iyi bir iletişim kurunca çocuklarla ilişkisi düzelmeye başladı. Marshall'ın da yardımıyla Peter çocuklarına fazladan 5'er milyon dolar daha ayırdı. Bu para belli hedeflere ulaştıkça sonraki 10 yıl içinde parça parça verilecekti. Bu hedeflerde yüksekokulu bitirme, evlenme, saygıdeğer ve oturmuş bir sahada 2 yıl mesleki çaba gösterme ve topluma dönük projelerin yönetimine katılmaydı. Bu cömert ama kesin bir şekilde yapılandırılmış fon çocuklar üzerinde mucizeler yarattı ve babalarına karşı tutumlarının kısa zamanda değişmesini sağladı. Marshall birkaç seansı da Bay Macondo'nun suçluluk duygusu üzerine çalışmaya ayırmıştı. Bay Macondo insanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyordu. Ve kendisine sadık bir grup İsviçreli ve İskoç bankerden oluşan yatırımcıları adına aldığı binlerce parlak yatırım kararını küçümseme eğilim gösterirken aldığı her kötü kararı Marshall'ın yanında tek tek bütün ayrıntılarıyla hatırlıyor, hayal kırıklığına uğrattığı bir avuç yatırımcının yüzleri gözünün önüne getirip üzülüyordu. Marshall ile Bay Macondo 5. seansın büyük bölümünü tek bir yatırım vakası üzerinde konuşarak geçirdiler. Meksiko Üniversitesi'nin seçkin iktisat profesörlerinden olan babası, 3 taraflı koroner bypass ameliyatı olmak için uçakla Meksiko'dan Boston'a gelmişti. Bay Macondo'nun büyük bir minnet duyduğu cerrah Doktor Bilek, ameliyattan sonra ondan Harvard'daki kardiyovasküler araştırma merkezine bağışta bulunmasını rica etmişti. Bay Macondo'nun bunu seve seve kabul ettiği gibi bir de Doktor Bilek'e kişisel bir armağan sunmak istediği belirtilmişti. Doktor Bilek ise ameliyat ücreti olan 10 bin doların kendi emeğini karşılamak için yeterli olduğunu söylemişti. Ancak sohbet sırasında Bay Macondo önceki gün Meksika pezosuna büyük miktarda yatırım yaptığını ve bundan hatırı sayılır bir kar beklediğini öylesine anlatıvermişti. Doktor Bilek de hemen gidip aynı yere para yatırmış ve ertesi hafta başkan adayı Luis Calazio'ya suikast düzenlenince parasının %70'ini kaybetmişti. Bay Macondo, Doktor Bilek'in başına gelenler yüzünden suçluluktan kahroluyordu. Marshall adamın gerçekle yüz yüze gelmesi için yoğun çabalar gösterdi. Hastasına iyi niyetle hareket etmiş olduğunu hatırlatarak kendisinin de büyük bir para kaybettiğini, Doktor Bilek'in yatırım kararını bağımsız biçimde verdiğini anlattı. Ama Bay Macondo, ne yapsam da şu işi düzelsem diyor, başka şey demiyordu. Seansın ardından Marshall'ın itirazlarına rağmen hiç düşünmeden 30 bin dolarlık bir çek gönderdi Doktor Bilek'e. Doktorun kaybettiği miktar da buydu. Fakat Doktor Bilek dürüst adamdı. Çeki geri gönderdi ve teşekkür notuna biraz ters bir tavırla şunları eklemeyi de unutmadı. Kendisi yetişkin bir insandı ve talihsizliklerle başa çıkmasını bilirdi. Üstelik diyordu Doktor Bilek, şeker hisselerine yaptığı yatırımdan kazançlı çıkmıştı ve kaybını böylece dengeleyebilirdi. Sonunda Bay Macondo, Harvard'daki kardiyovasküler araştırma programına 30 bin dolar daha bağış yaptı da vicdanını rahatlattı. Bay Macondo ile çalışmak Marshall'ın hoşuna gidiyordu. Finans dünyasının bu kadar göbeğinde bulunan bir hastası olmamıştı hiç. Büyük servet sahibi kimselere bu kadar yakından, içeriden bakabilmek ve 1 milyon şuraya, 1 milyon buraya diye kararlara katılmak heyecan vericiydi. Peter'ın babasının doktoruna gösterdiği Ali Cenaplık karşısında da Marshall'ın ağzının suyu akmıştı doğrusu. Kendisine minnettar kalan hastasının onun taraflara doğru da para akıttığına dair hayaller kurmaktan kendini alamıyordu. Ama her seferinde hemen bu hayali uzaklaştırıyordu kafasından. Seth Pend'in mesleki açıdan uygun olmayan davranışlarından ötürü aforoz edilmesinin anısı çok tazeydi daha. Hangi terapi hastasından olursa olsun büyük bir armağan almak mesleki istismara girerdi. Ama hastanın cömertliği ve vicdani muhasebe huyu patolojik düzeylerde ise daha da kabul edilmez bir şey olurdu bu. Böyle bir durumda hangi etik komite olursa olsun, kendisinin de üye olduğu hangi etik komite olsa hastasını sömürmekle suçlardı terapisti. Bay Macondo'nun terapisinde en zorlu iş nişanlısıyla evlilik öncesinden anlaşma konusunu görüşme karşısında duyduğu akıl dışı korkuydu. Marshall sistemli ve disiplinli bir yaklaşım benimsedi. İlk olarak evlilik öncesi yapılacak anlaşmanın koşulları üzerinde durdu. Evlilik süresinin uzunluğuna göre önemli miktarlarda artış gösterecek olan 1 milyon dolarlık bir meblağ. 10 yıl sonra bunun yerini Bay Macondo'nun bütün mal varlığının 1/3'ünü alacaktı. Sonra Marshall ve hastası nişanlı ile yapılacak görüşmeyi birçok kez aralarında canlandırdılar. Ama yine de Bay Macondo Adriana ile yüzleşme konusunda kuşkular taşıyordu. En sonunda Marshall görüşmeyi kolaylaştırmak için Adriana'yı da getirmesini ve üçlü seans düzenlemelerini önerdi Bay Macondo'ya. Birkaç gün sonra ikisi birlikte geldiklerinde Marshall acaba hata mı ettim diye korkuya kapıldı. Bay Macondo'yu hiç bu kadar huzursuz görmemişti. Oturduğu yerde oturamıyordu adam. Oysa Adriana bir zarafet ve sükunet abidesiydi. Bay Macando kendisinin evlenmek için duyduğu arzu ile ailesinin mal varlığı üzerindeki hakları üzerine içler acısı denecek kadar beceriksizce bir cümleyle konuyu açınca Adriana derhal sözünü kesmiş, kendisinin de zaten evlilik öncesi anlaşmayı düşündüğünü belirtmişti. Onun açısından böylesi daha uygun olmakla da kalmayıp daha arzu edilir bir şeydi. Kadın Peter'ın kaygılarını gayet iyi anladığını söylüyordu. Aslında kendisi de paylaşıyordu pek çoğunu. Daha önceki gün ağır hasta olan babası, kızının kendi mal varlığını müstakbel kocasıyla ortak mülklerinin dışında tutmasının akıllıca olacağını söylemişti. Gerçi onun mal varlığı Peter'ınkinin yanında çok küçük bir şeydi ama sonunda çok daha fazlası olacaktı. Babası Kaliforniya'daki bir sinema salonları zincirinin en büyük ortaklarından biriydi. Mesele hemen oracıkta halledildi. Peter çok endişeli bir şekilde koşullarını söyledi. Adriana da çok hevesli bir şekilde kabul etti. Ancak kişisel mallarının yine kendi adına olacağına dair koşulu ekledi anlaşmayan. Ama bir şey keyfini kaçırmıştı Marshall'ın. Hastası daha önce kararlaştırdıkları miktarları iki katına çıkarmıştı. İşleri bu kadar kolaylaştırdığı için Adriana'ya minnet duyduğundan olsa gerek. Tedavisi imkansız cömertlik diye düşündü Marshall. Ama herhalde daha beter hastalıklar da vardır hayatta. Çift muayenehaneden ayrılırken Peter bir ara Marshall'a dönerek elini sıktı ve dedi ki bugün benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Marshall kapıyı açarak içeri davet etti Bay Macando'yu. Peter ipeksi kahverengi saçlarına çok yakışan, olağanüstü yumuşaklıkta kahverengi bir kaşmir ceket giymişti. Saçları durmadan gözlerine düşer, tekrar tekrar arkaya itilmeleri gerekirdi. Marshall son seansı kazanımlarının gözden geçirerek pekiştirmeye ayırmıştı. Bay Macando çalışmaları sona ereceği için üzülüyordu ve Marshall'ın hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğini düşünerek strese girmişti. Doktor Strider, pek az bir değeri olan hatta bazen hiç değer taşımayan hizmetleri için hayatım boyunca danışmanlara büyük paralar ödedim. Oysa sizinle deneyimim bunun tam tersi oldu. Siz bana paha biçilmez bir şey verdiniz. Bense karşılığında size hiçbir şey veremiyorum. Bu birkaç seansta hayatımı değiştirdiniz. Ya ben karşılığında ne verebiliyorum? $1600. Şimdi üşenmesem 15 dakikada borsadan çıkartırım o parayı. Telaşla gittikçe daha hızlı konuşuyordu. Beni iyi tanıyorsunuz Doktor Strider. Bu eşitsizliği kendime yediremeyeceğimi anlayacak kadar iyi hem de. Çok rahatsız edici bir durum bu. Boğazımda düğümleniyor sanki. Kim bilir sizinle yaptığımız çalışma sayesinde elde ettiğim kazançları kısmen ortadan kaldırmasa bile söz konusu olabilir. Dolayısıyla göz ardı edemeyiz bunu. Bakın biliyorsunuz diye devam etti sözüne. İnsanlarla doğrudan iletişim kurma konusunda çok becerikli değilim. Çok iyi bir baba olduğum da söylenemez. Kadınlarla yüz yüze gelme konusunda da öyle. Ama çok becerikli olduğum tek bir şey var. O da para kazanmak. Yeni yatırımlarımdan birinde kazandığım meblağın bir kısmını kişisel bir armağan olarak takdim etmeme izin verirseniz büyük onur duyacağım. Marshall ter basmıştı. Bayılacak gibiydi. Tamahkarlığına ve mal mülk sevdasına teslim oluyor gibiydi. Ama dişini sıktı. Doğru olanı yaptı. Yani hayatında bir daha asla ayağına gelmeyecek bir fırsatı tepti. Bay Macando, teklifiniz beni çok duygulandırdı. Ancak böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ne yazık ki çalışmakta olduğum alanda hastalardan armağan olarak para kabul etmek, daha doğrusu ne türden olursa olsun armağan kabul etmek etik kurallara aykırıdır. Terapide hiç tartışmadığımız bir konu kaldı. O da sizin başkalarından yardım kabul etme konusunda duyduğunuz rahatsızlık. Belki gelecekte yine birlikte çalışırsak bunu alırız gündemimize. Şimdi vaktimiz de çok azaldı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum ki hizmetlerimin karşılığı olarak ben makul bir ücret belirledim. Siz de bunu bana ödediniz. Babanızı ameliyat eden cerrahla aynı tavrı göstereceğim. Sizi temin ederim ki bana olan borcunuz kapanmıştır. Doktor Blake'le mi? Kendinizi onunla kıyaslayamazsınız ki. Doktor Blake birkaç saatlik çalışma karşılığında $10,000 ücret almıştı. Hem de ameliyatın üstünden yarım saat geçmişti ki Harvard'ın kardiyovasküler cerrahi kürsüsüne $1,000,000 bağışlamam için olta attı bana. Marshall anlayışlı bir tavırla iki yana salladı başını. Bay Macando, cömertliğiniz karşısında hayranlık duyuyorum. Çok güzel bir şey bu ve kabul etmeyi ben de isterdim. Ben de herkes kadar parasal güvence isterim. Hatta çoğu insandan daha fazla isterim. Çünkü kitap yazmaya ayıracak boş zamanı hasretim. Analiz teorisi alanında doğma mücadelesi veren birkaç projem var da. Ancak kabul edemem. Mesleğimin etik kurallarını ihlal etmek olur bu.